Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya 7. bölüme bakacağız. 7. bölümün konusu, İmmanuel'in Bakire'den doğuşunun ve Yahuda'nın Asur tarafından istila edileceğinin önceden bildirilmesidir. Bu bölümün 1 ve 2. ayetleri Yahuda ile İsrail arasındaki iç savaştan söz eder. Bu savaşta Aram, İsrail'le birlikte savaşmakta ve bu da Yahuda'ya korku vermektedir. 3-9. ayetler bize Yeşaya ve oğlu Şear Yeşuv'un Yahuda kralı Ahaz'a Rab'den cesaret verici bir söz vermek üzere onunla yukarı havuzun su yolunda buluşmaya gittiklerinden söz eder. 10-16. ayetler Ahaz bir belirti istemeye reddedince Davut evine Bakire'den doğacak olandan söz ederek belirtiyi verir. 17-25. ayetler Asurluların Yahuda'yı Tanrı'nın yargısı olarak istila edeceklerini önceden bildirir. Uziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda kralı iken Aram kralı Resin ile Remalya oğlu İsrail kralı Peka Yeruşalim'e saldırdılar ama ele geçiremediler diyor Yeşaya 7. bölüm 1. ayet. 2. krallar 16:2'de şöyle okuyoruz. Ahaz kral olduğunda 20 yaşındaydı ve Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. Yeşaya bölüm 7'deki peygamberlik Yeşaya'nın Uziya'nın ölümünden sonra gerçekleşen ve 6. bölümde yer alan çağrısıyla görevini izler. Ahaz 16 yıl boyunca egemenlik sürdü ve gerçekten de çok kötü bir kraldı. Hükümranlığı sırasında iç savaş vardı. İsrail için büyük bir sıkıntı zamanıydı. Durumun gerçekten ne kadar kötü olduğunu bilmek istiyorsanız 2. Krallar 16. bölümü okuyun. Yeşaya 7. bölüm 2. ayet şöyle diyor. Davut'un torunları Aram'ın Efraimlilerle güç birliği ettiğini duyunca Ahaz'la halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı. Ahaz, Tanrı'nın bereketlerinin kendisi ve ulus üzerine gelmesini bekleyemezdi. Bunun sonucu olarak Aram kralı Rezin'in İsrail kralı Pekah'la işbirliği yapması onu ve halkını çok korkutmuştu. Daha önce hem Aram hem de İsrail Yahuda'yı almaya çalışmışlardı. Tek başlarına bunu yapamamışlardı ama Ahaz birleşirlerse Yeruşalim'i alabileceklerinden emindi. Ahaz'ın Tanrı'dan uzak bir kral olmasına karşın Tanrı, Yahuda'yı sürgüne göndermeye hazır değildi. Tarihten bildiğimiz gibi Yahuda kuzeye sürgüne gitmiyor, yıllar sonra Babil'e sürgüne götürülüyordu. 3. ayet. Bu arada Rab Yeşaya'ya şöyle seslendi. Ahaz'ı karşılamak için oğlun Şear, Yaşuv'la birlikte yukarıki havuzun su yolunun sonuna çırpıcıların çalıştığı tarlaya giden yola çık. Tanrı, Yahuda krallığını sürgüne gitmek üzere teslim olmaya hazır olmadığından panik içerisindeki Mısır'la akıllıca olmayan bir ittifak yapmaması için krala cesaret vermek istiyordu. Bu yüzden Tanrı, Yeşaya'ya Ahaz'la buluşmasını söyledi. Bu ayette ilginç bazı noktalar vardır. Önce Yeşaya Ahaz'la su yolunun sonunda buluşmalıydı. Kralla buluşması gereken yer anlamlıdır. Yaşam veren su. Yeruşalim'e bu oluktan akıyordu. Halkın susuzluğunu giderebileceği yer burasıydı. Suyla dolu bir boru insanı fazla tatmin edemez değil mi? Bir yerinde bir musluk olması gerekir. Suyun borudan çıktığı yere gitmeniz lazımdır. Bu Davut'un o evinden değil, soyunun sonunda yaşam suyu olarak gelecek kişiden bereket alacağımızı simgeliyordu. O kişi Rab İsa Mesih'tir dostum. İsa Mesih yaşam suyunu getirmek için Davut'un soyundan gelmişti. Yeşaya'nın kralla yukarı havuzda buluşması gerekiyordu. Havuz sözcüğü İbranice'de bereket anlamına gelen berakah kökünden gelmektedir. Bu mezmur 84:6'da kullanılan sözcüğün aynısıdır. Güz yağmurları orayı berekete boğar. Bu çok ilginçtir. Ayrıca buranın yukarı havuz olduğuna dikkat edin. Yukarı sözcüğü Ulu Tanrı için 30'dan fazla kez kullanılan bir sözcüktür. Çırpıcıların çalıştığı tarlaya giden yola çık diyor. Yol, yolcunun ayaklarını temiz tutmak için etraftaki tarlalardan daha yüksek yapılırdı. Yolun, değerli dostum, ruhsal anlamda uyarlanması Süleyman'ın özdeyişleri 16-17'de açıkça belirtilmiştir. Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır. Bu yol kutsallık yoludur. Yeşaya aynı mecazı 35. bölüm 8. ayette kullanmıştır. Orada bir yol, bir ana yol olacak, kutsallık yolu diye anılacak. Bu çok ilginç simge, yol, gerçek ve yaşam olan kişiden söz etmektedir. Bu İsa Mesih'tir. Ayrıca buluşmanın çırpıcıların çalıştığı tarlada gerçekleşeceğine dikkat edin. Çırpıcıların tarlası insanların elbiselerini yıkamak için gittikleri bir yerdi. Zamanın çamaşırhanesiydi. Bunu kendi hayatlarımıza uyarlayarak yaşamlarımızı temizlemek istiyorsak Rab İsa Mesih'e gelmemiz gerekir. İsa, size söylediğim sözle siz şimdiden zaten temizsiniz demiştir. Gördüğünüz gibi Yeşaya'nın Ahaz'la buluşmak için bu çok ilginç yere gönderilmesi bir rastlantı değildi. Bizim için Harkule'de bir ruhsal anlamı vardır. Ona de ki, dikkatli ve sakin ol, korkma. Şu tüten, yarı yanmış iki odun parçasını andıran bu iki adamın, Aram kralı Resin'le Remalya'nın oğlunun öfkesinden korkma. Aram, Efraim ve Remalya'nın oğlu size karşı kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki, haydi Yahuda'ya saldıralım. Ülkeyi korkutup bölüşelim. Sonra da Tavel'in oğlunu oraya kral edelim. Buna karşılık Rab Yahve diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Aram'ın başkenti Şam'dır. Şam'ın başı da Resin'dir. Efraim'e gelince 65 yıl içerisinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak. Efraim'in başkenti Samirya'dır. Samirya'nın başı da Remalya'nın oğludur. Bunlara güvenmezseniz güvenlikte olamazsınız. Yeşaya 7-4-9. Ayetler arası. Bu mesajın konusu Ahaz'ın kuzeydeki iki düşmanından korkmasına gerek olmadığıydı. Tanrı onların bu saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasına karar vermişti. Sorun Ahaz'ın bunu nasıl bileceğiydi. İlk olarak Ahaz şüpheci biriydi ve imansızdı. Yeşaya'nın söylediklerinin doğru olduğuna nasıl ikna edilecekti? Tanrı kimseden bir temel üzerinde olmayan bir şeye inanmasını istememiştir. İman, değerli dostum, bir alana körü körüne girip de Tanrı'ya güveniyorum demek değildir. Bu çok akılsızca bir şeydir. Tanrı bizden hiçbir zaman bunu istemez. Örneğin, kurtuluş deneyimimizde kurban olarak sunmak üzere bir kuzu götürmeyiz. İmanımız, Tanrı oğlunun öldüğü, gömüldüğü ve dirildiği gerçeğindedir. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta sıçramamızı istemez. Bizden sağlam bir temel üzerinde olan bir şeye inanıp güvenmemizi ister ki, bu zaten tek temeldir. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bir insan dürüst bir imansızsa ve içtenlikle Tanrı'yı tanımak istiyorsa kurtaran imana gelecektir. Kendi tanıklık ettiklerim arasından inanamayacaklarını söyleyen kişiler dürüst davranmıyorlar. Örneğin büyük bir kentte bir genç bana inanmayı istiyorum, gerçeği arıyorum demişti. Zinakar bir ilişki yaşıyor ve gerçeği aradığını söylüyordu. İşin doğrusu gözlerinin bağlanmasını istemeyen kimsenin gözlerinin bağlanmayacağıdır. Birisi gerçekten Tanrı'ya inanmak istiyorsa, Tanrı'yı tanımak istiyorsa ve günahından vazgeçip Mesih'e dönerse, Tanrı kendisini onun için gerçek kılacaktır, değerli dostum. Günümüzde sorun birçok kişinin Tanrı'ya karşı ciddi davranmamalarıdır. İşte değerli dinleyicilerimiz, Kral Ahaz'ın sorunu da buydu. Tanrı'ya karşı ciddi değildi. Rab Ahaz'a yine seslendi. Tanrın Rab'den bir işaret iste. Ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun. 11. ayetler. Tanrı Ahaz'ın imanı olmadığını biliyordu ve krala iman vermeye istekliydi ama Ahaz dindar gibi görünen bir sahtekardan başka bir şey değildi. Günümüzde de etrafta bunlardan epey vardır. Sahte dindarlığına kulak verin. Ama Ahaz hayır, istemem, Rabbi sınamam dedi. 12. ayet. Ne kadar tatlı değil mi? Söyledikleri kulağa çok hoş geliyor ama Ahaz kutsal kitapta bulacağınız en büyük iki yüzlülerden biridir. Bu tür şeyler iğrençtir ve Tanrı'nın da bu konuda aynı şeyi hissettiğine eminim. 13. ayette bunun üzerine Yeşaya, dinleyin ey Davut'un torunları diyor. İnsanların sabrını taşırmanız yetmedi mi ki şimdi de Tanrı'mın sabrını mı taşırmak istiyorsunuz? Umarım bir hikaye anlatmama ses çıkarmazsınız. Bir gün küçükler için yapılan bir pazar okulunda öğretmen İyi Samiryeli'nin öyküsünü anlatıyormuş. Benzetmeyi çok canlı bir şekilde anlatıyormuş. Adamın hırsızların arasına düşüşünü, dövülmesini, yaralarından kanlar aktığını anlatmış. Rahibi Levili'ye anlatmış ve sonunda İyi Samiryeli'ye gelmiş. Hikayenin sonunda çocukları Rab'be davet etmek istiyormuş. Önce küçük bir kıza sormuş. Sen olsaydın ne yapardın? Kız, ben onun yanında kalır ve birkaç gün ona bakardım demiş. Ondan sonraki erkek çocuğu bunun altında kalmak istememiş. Ben ona bir de bir kutu şeker götürürdüm demiş. Öğretmen soruyu sınıftaki herkese sormuş. Sonunda sıra yüzünde rahatsız bir ifadeyle oturan bir kıza gelmiş. Öğretmen ona sen olsaydın ne yapardın demiş. Kız ben olsaydım kusardım demiş. İnanın öğretmen hikayeyi öylesine canlı bir şekilde anlatmış ki ve hikaye o kadar kanlıydı ki kızcağız düşündüklerini dürüstçe söylemişti. Bence dostum Tanrı da bizim sahte dindarlığımız hakkında aynı şeyleri hissediyor. Siz ben Tanrı'yı sınamam dediğinizde dindar olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Tanrı beni sınayın, beni deneyin ve iyi olup olmadığımı görün diyor. İmanla bir adım atacaklarını söyleyen insanlarla konuşurken bazen gerçekten yoruluyorum. Dostum Tanrı altınıza bir kaya koyana dek bekleyin, kendinizi aptal durumuna düşürüp Mesih'in davasına eleştiri getirmeden önce Tanrı'nın size kesin bir şekilde yol göstermesini bekleyin. Tanrı bu inançsız krala, mesajıma, onu Yeşaya söylediği için inanmanı istemiyorum. Bu sözlerin altına bir temel koymak istiyorum. Mesajın benden olduğunu bilmen için sana doğaüstü bir belirti vermek istiyorum demişti. Ama Ahaz bir belirti istemeyi reddetmişti. Bunun üzerine Tanrı bir belirti verecek. Bunu Ahaz'a değil, Davut evinin tümüne verecek. Bakın, Yeşaya 7. bölüm 14. ayette ne diyor? Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte erden kız gebe kalıp bir erkek çocuğu doğuracak ve adını İmmanuel koyacak. Tanrı peygamberliğinin altına bir temel koymuştu ve İsa'nın bakireden doğuşunun doğru olup olmadığını merak ediyorsanız bunun anlatımını 4 müjdede okuyabilirsiniz. Örneğin Matta'da şöyle okuyoruz. İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur. Bütün bunlar Rabbin peygamberi aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Yeşaya 7:14 Bakire'den doğuş peygamberliğini içerdiği için kutsal kitabın üzerinde en çok tartışılan ayetlerden biri olmuştur. İmansızlar bunu doğal olarak reddetmiş ve Bakire'den doğuşu reddetmek için büyük bir gayretle bir boşluk bulmaya çalışmış ama bulamamışlardır. İbranice'deki Bakire ya da Erden olarak çevrilen Almah sözcüğünün anlamı konusunda bir savaş açılmıştır. Meleğin Yusuf'a Meryem'in kendisiyle evlenmeden önce nasıl olup da hamile olduğunu açıklamak için Yeşaya 7:14'te yer alan bu peygamberliği aktarması, peygamberliğin herhangi bir erkekle hiçbir fiziksel ilişkisi olmamış olan evlenmemiş bir kızdan söz ettiğinin yeterli kanıtıdır. Maddede kullanılan sözcük kesinlikle bakire anlamına gelen Yunanca parthenos sözcüğüdür. Aynı Yunanca sözcük Yunanlıların bakire olarak simgeledikleri tanrıça Athena için yapılan tapınak olan Parthenon için kullanılmıştır. Kutsal kitabın İngilizce çevirisinde İbranice'de almah olan bakire sözcüğü genç kadın olarak çevrilmiş ve bakire diye dipnot düşülmüştü. Tabii ki aslında bunun tam tersinin yapılması gerekiyordu. Tartıştıkları nokta İbranice'deki almah sözcüğünün sadece genç kadın anlamına geldiğiydi. Kutsal kitapta bu sözcüğün genç kadın olarak tercüme edildiği yerler olduğu, doğru olduğu halde bakire anlamına geldiği kesindir. Örneğin İbrahim'in hizmetkarı İshak için bir gelin bulmak üzere Haran'a gidip Tanrı'nın kendisini doğru kıza yöneltmesi için dua ettiğinde Rebeka şu şekilde tanımlanmıştı. Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Genç kız için kullanılan sözcük İbranice'deki Nara sözcüğüdür ama bakire olduğu da açıkça bildirilmiştir. Sonra hizmetkar Tanrı'nın yol göstermesi için dua ettiğini anlatırken işte pınarın başında bekliyorum. Su almaya gelen kızlardan yani bakirelerden birine lütfen testinden bana biraz su vereceğim diyeceğim. İbranice'deki almah sözcüğü bakire olarak çevrilmiştir. Burada söylenenleri kimsenin yanlış anlayabileceğini sanmıyorum. Almah sözcüğü kullanıldığında bir bakireden yani bir erkekle cinsel bir ilişkide bulunmamış bir genç kızdan söz eder. Liberal tanrı bilimci kutsal kitabın İsa'nın bakireden doğduğunu öğretmediğini söylediğinde ona küçükken babasının kendisine kuşlar ve arılardan yeni çocukların nasıl yapıldığından söz edip etmediğini sormak istiyorum. İsa'nın bakireden doğduğuna inandığını inkar edebilir ama Yeşaya ile Matta'nın İsa'nın bakireden doğduğundan söz ettiklerini reddedemez. Yeşaya'nın peygamberliğine yeniden dikkat edin. İşte erden kız gebe kalıp bir erkek çocuğu doğuracak ve adını İmmanuel koyacak. Yeşaya adının İmmanuel olacağını söylemişti ama müjdelerde onun bu isimle çağrıldığını göremezsiniz. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Adı İsa olmuştu çünkü halkını günahlarından kurtaracaktı. Ama dostum İmmanuel Tanrı bizimle olmadıkça halkını günahlarından da kurtaramazdı. Ona her İsa deyişinizde Tanrı bizimle diyorsunuz. O Tanrı'dır dostum. O Tanrı bizimledir ve bizim için olan Tanrı'dır. O bizim bakireden doğmuş olan kurtarıcımızdır. Güveninizi ona bağladınız mı? Yeşaya 7:14'te bu peygamberliği verdiğinde büyük bir olasılıkla birisi gelip bu ne zaman olacak diye sormuştu. Bence Yeşaya yüzyılların ötesinden bakıp çok uzun bir zaman sonra demişti. O zaman kendi neslindeki insanlar bu ön bildirinin, bu peygamberliğin doğru olup olmadığını nereden bileceklerdi? Mesih'in bakireden doğuşu Yeşaya'nın onu bildirdiği şekilde gerçekleşecekti. Çünkü Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla kendilerinin yaşadığı dönemde gerçekleşen daha bir sürü şey söylemişti. Bunlardan biri Yeşaya'nın tarihsel bölümünde göreceğimiz Hiskiya ve Asurlular hakkındaki peygamberliğiydi. Bir keresinde Asurlular Yeruşalim'in duvarları dışında toplanmışlardı ve 150 bin kişilik büyük bir orduları vardı. Yeruşalim için durum kötü gözüküyordu. Şehir düşecek gibi görünüyordu. Bunun üzerine Hizkiya tapınağa gitti, diz çöktü ve Tanrı'nın önünde yere kapandı. Kurtarılmak için yakardı ve Tanrı Yeşaya peygamberi ona bir mesajla yolladı. Yeşaya Hizkiya'ya endişe etmesi gerekmediğini söyledi. Asurlular şehre girmeyecekler ve onu almayacaklardı. Hatta Yeşaya krala Yeruşalim'e bir tek ok bile atılmayacağını söylemişti. Düşünün bir kere. Yeruşalim'in duvarları dışında 150 bin asker vardı. Her askerin sırtında ok dolu bir ok kılıfı ve elinde de yay vardı. O kadar askerin arasında ok atmaya hevesli bir tanesinin çıkacağını, bir tanesinin sırf birisinin bağırıp bağırmayacağını duymak için duvarın öbür tarafına bir ok atacağını düşünürdünüz. Tek bir asker bile şehre bir tane ok atsaydı, Yeşaya haklı olarak sahte peygamber ilan edilirdi. Düşünebiliyor musunuz değerli dostum? Tek bir asker, altını çiziyorum. Tek bir asker bile şehire bir tane ok atsaydı, Yeşaya haklı olarak sahte peygamber ilan edilirdi. Çünkü Yeşaya bu kentin içerisine, Yeruşalim'in içerisine bir ok bile düşmeyecek demişti. Ama bir tane bile ok atılmadı ve şehir kurtuldu. Yeşaya'nın Hizkiya'ya söyledikleri gerçekleşti ve İncil, Rab İsa Mesih'in bakireden doğuşunun aynen Yeşaya'nın önceden bildirdiği şekilde gerçekleştiği hakkında tanıklık eder. Çocuk kötülüğü reddedip iyi olanı seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek. 15. ayet. İsa Filistin'de fakir bir köylü olarak yetişmişti. Bu fakir insanların basit yiyeceğiydi. Yeşaya 7. bölüm 16. ayette de şöyle diyor. Ama çocuk kötülüğü reddedip iyi olanı seçecek yaşa gelmeden sizi dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak. Bu ayet Mesih geldiğinde gerçekleşmişti değerli dinleyicilerimiz. Ahaz'ın gününde gerçekleşmesi zor görünüyordu.